Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda Özağ.
Ben Burak Şolt.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu bölümde yeni bir telefonu konuşacağız. Xiaomi'nin alt markası Poco. Uygun fiyatlı oyun telefonu konseptine yeni bir model daha kazandırdı. Poco F3 GT. F3 modeli zaten Türkiye'de satılıyor. Satış kanallarına göre 5000 liralar civarında fiyatlandırması var. Belki üzerinden aynen artı 100-200 lira daha koyulabilir. Yani anlık olarak fiyatlarda bazen satış kanallarında değişkenlik gösterebiliyor ama şimdi ona bir kardeş geldi. Teknik olarak bakıldığı zaman hem donanım altyapısı anlamında hem de tasarım seviyesinde Poco F3 ile F3 GT arasında ciddi farklar var. F3 GT sadece donanımı değil sahip olduğu tasarım özellikleriyle de bir oyun telefonu olduğunu çok fazla belli eden bir cihaz ki arka tarafındaki agresif tasarım çizgileri özellikle kamera bölümü hem de sağ tarafına bakıldığı zaman tetik tuşlarıyla ben bir oyuncu telefonuyum mesajını zaten ilk gördüğünüz anda verebilen bir telefon olmuş. Açıkçası tasarımla başlamak gerekirse ben cihazın tasarımını gerçekten beğendim. Hoş, dikkat çekici, göz alan, agresif detaylarda bulunan bir telefon gibi geldi bana Burak.
Yani %86.3, %86 civarı bir ekran kas oranına sahip zaten. O tarafta herhangi bir şekilde geri adım, geri vites yok. Arkasındaki tasarım dediğin gibi gerçekten çok hoş ve oyuncu tasarımı. Zaten bir de tetik varsa o tetik çekilecek. Yani oyuncu için bu tetikler son zamanlarda herhangi bir telefonda, eriştiğiniz telefonda tetik var mı, kullandınız mı bilmiyorum ama bir oyuncu için gerçekten can kurtaran şeyler haline gelebiliyorlar. Sonradan taktığınız tetikler pek işe yaramıyor. Hani ekrana dokunup ekranda herhangi bir görevi yerine getirebilen. Ama yani görünüm çok güzel. Ya GT adını bence arkası hak ediyor.
Yok, gerçekten telefon tasarım olarak bakıldığı zaman hoş bir görünüme sahip. Zaten önden bakıldığı zaman artık modern telefonların hatta Xiaomi ekosistemindeki orta üst seviye ya da fiyat performans canavarı diyebileceğimiz telefonlar büyük oranda birbirine benzer hale gelmiş durumda. Rakiplerde de keza yine buna benzer bir tasarım anlayışı var. Yani mümkün olduğu kadar çerçeveleri tıraşlamaya çalışıyorlar ama fiyat performans olarak cihazlarda genelde çene çerçeve dediğimiz alt çerçeve üst seviye telefonlardan biraz daha kalın oluyor. Hı hı. Bunun yanında bir de ortaya konuşlandırılmış önde bir ön kamera deliği var. Genelde pek çok firma bu tasarım anlayışını pek çok modelinde orta üst seviye ya da hatta bazen üst seviye modellerde zaten kullanıyor ama dediğim gibi ben tasarım anlamında göz alıcı buldum. Oyunculara hitap eden güzel çizgiler yakalamışlar. Ha, oyun odaklı en agresif telefon görünümüne bu cihaz mı sahip? Hayır değil. Bugün Asus tarafındaki ROG fonlara bakıldığı zaman ya da aynen Nubia'nın bazı modellerine bakıldığı zaman keza Xiaomi'nin alt markası olan Black Shark modellerine bakıldığı zaman hani onlar yani tam anlamıyla oyun telefonuyum mesajını veriyor tasarımlarıyla. Ama bu telefon şöyle bir güzelliği var bence. O kadar agresif olmadığı için yani her şekilde kullanıma da uygun bir telefon. Yani mesela Black Shark'ın bir telefonu gerçekten o telefonu merak eden ha ben bir oyun telefonu almak istiyorum diyen birisi alır. Hı hı. Ama bu telefona bakıldığı zaman yani ben iyi bir fiyat performans telefonu almak istiyorum diyen kişiye de hitap eden hem göz alan ama aynı zamanda göz yormayan bir tasarımı var. Mesela Black Shark'ın ya da ROG Phone'un keskin çizgileri kimleri için yani tercih sebebi olmayabilir.
Fazla agresif duruyorlar. Yani fazla ya agresiflikte
masanın önüne masaya koyduğun zaman o ne ya? Yani öyle bir telefon mu kullanıyorsun da denilebilir bazı. Yani özellikle orta üst yaş grubu o tasarımı belki kabullenmekte ya da kabullenemeyebilir ya da beğenmeyebilir ama bu telefonun gündelik kullanıma da uygun bir dengeli tasarımı var bence.
Evet evet yani şey var çünkü dediğin gibi ROG fona bakıyorsun yani zaten telefon kalın ağır bir tarafında işte fanlı ızgarası var arkasında zaten arkasından baktığında ne bileyim orada bir tane de ekran var özelleştirebildiğin bazı belki de çok ihtiyacın olmayacağın lükslere ama bir yandan da tamamen oyuna odaklanmış bir kafayla karşılaşıyorsun. Bu beni de aslında bir noktada itiyor. Yani şey düşünüyorum. Evde oynarım ben buna ya. Dışarı çıkarken başka bir telefon alırım yanıma ama bu dediğin gibi dışarıda ben bunu götürürüm. Evde de kullanırım. Oyun içinde kullanırım. Normal günlük hayatta da gayet kabul. Yani bu tasarım kabul.
Yani evet dediğim gibi tasarım anlamında ben de telefonun genel çizgilerini gerçekten beğendim. Tabii tasarım tarafında ön taraf boydan boya ekran. Ekran konusu donanım anlamında da bence son derece önemli. Çünkü çok uzun yıllar boyunca fiyat performans odaklı telefonlarda genelde ekran tarafında mütevazı panel teknolojisi tercih edilebiliyordu ama hatta son dönemde yine performans olarak iyi ama ekran tarafında mesela IPS panel tercihiyle ortaya çıkan bir takım telefonları da gördük ama bu modele bakıldığı zaman Poco F3 GT'de AMOLED panel var. 10 bit bir panel olduğu söyleniyor. Burada 10 bit 8 artı 2 bit diye tahmin ediyorum ben konfigürasyon olarak ama detaylarına ayrıca bakmak gerekiyor. Telefonu kullanma şansımız olursa belki bunu ayrıca irdeleriz. Bu arada bu telefon Türkiye'ye gelir mi gelmez mi konusunda da bir takım bilgilerimiz var. Onları da videonun ilerleyen dakikalarında paylaşırız. 6.67 inç boyutunda Full HD Plus bir ekran ki burada bence ekranın öne çıkan detaylarından birisi 120 Hz olması. Zaten kesinlikle. Bir oyuncu telefondan bahsediyorsak eğer ekranın yüksek tazeleme hızında olması gerekiyor. Bu bağlamda da 120 Hz'in tercih edilmesi bence güzel. Üzerine bir de Gorilla Glass 5 koruma koymuşlar.
Ya zaten şöyle bir şey var. Henüz hangi çözünürlükte, hangi tazeleme hızında ekranlar kullanıyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama şunu fark etmesiniz de zaten. 60'dan 90'a çıktığınızda bile akıcılık farkı inanılmaz. 120'ye çıktığınızda bunu besleyebilecek bir donanım altyapısına da sahipseniz oyunlarda elde edeceğiniz deneyim ve yeteneğinizi ortaya koyabilme açısından aldığınız artılar... Yani şey diyorsunuz ya iyi ki bu parayı vermişim bu telefona. Yani ve dediğim gibi 60'tan 120'ye hele geçtiğinizde telefonda hani böyle her sene belki telefon güncelleyenler vardır aranızda. Güncelleyip güncelleyip ya ben yeni bir şey bulamıyorum. Yani güncelledik ha yenisini aldık ama çok bir işe yaramadı sanki eskisi de güzeldi vesaire gibi hisler geçiyorsa 60'tan 120'ye geçtiğinizde o hislerin hepsi kaybolacak. Çok daha farklı gelecek akıcılık, telefonun genel deneyimi, hissiyatı. Bu telefonda zaten 120 Hz. Bence şartlı ya. Oyuncu diyorsan 120 Hz bu dönemde bence lazım.
Yani ben de aynı fikirdeyim. Ya özellikle yüksek tazeleme hızına sahip olan bir ekran iyi bir platform, iyi bir işlemci platformu ve doğru bir yazılım optimizasyonuyla gerçekten artık geri dönülmeyecek bir deneyimi kullanıcısına sağlayabiliyor ama dediğim gibi yani o Bermuda şeytan üçgenin her ayağının güçlü olması gerekiyor. Yani evet. Yazılım optimizasyonu olmadığı zaman da yani tazeleme hızının hakkını veremeyen deneyiminin ortaya çıkabildiğini daha önce gördük. Keza ekran yüksek hızda olsa bile işlemci ya da grafik biriminin onu besleyemediği durumlarda da aslında deneyimin tam olarak istenilen düzeye gelemediğini de daha önce görmüştük. Evet. Bu bağlamda doğru kombinasyonun yapılması gerekiyor. Tabii doğru kombinasyonun yapılabilmesi için doğru işlemci platformunun da kullanılması gerekiyor. Bu bağlamda benim Xiaomi tarafında hoşuma giden detaylardan bir tanesi yeni bir öncülük rolünü üstlenmesi. Nasıl bir öncülük rolü bu? MediaTek'in benim epeydir yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye'de anlattığım Dimensity platformu var. Yeni nesil, yani MediaTek'in yeni bir anlayışla ortaya koydu. Yani Helio evet. serisinden daha farklı bir bakış açısı, daha farklı bir stratejiyle geliştirdiğim üst seviye işlemci platformları var. Bunlar Türkiye'ye gelmeli diyordum ama yakın zamana kadar gelmiyordu. Gelmemesinin sebeplerinin başında da şu geliyordu. Dimensity platformunda MediaTek 5G desteği sunuyor. 5G de Türkiye'de olmadığı için cihaz üreticileri yüksek maliyet getiren bu unsurdan dolayı Dimensity platformuna çok uzun süreler boyunca sıcak bakmadılar. Evet. Çünkü Türkiye'de sonuçta 5G henüz aktif olarak kullanılabilen bir teknoloji değil. Ama Xiaomi şeytanın bacağını kırdı ve geçtiğimiz günlerde zaten Redmi Note 10 5G modeliyle Dimensity 700'ü Türkiye'ye getirmiş oldu. Bu bağlamda Dimensity 700 ailenin başlangıç modellerinden bir tanesi fakat Poco F3 GT'ye bakıldığı zaman ya da Poco F3 GT ya da Poco F3 GT artık nasıl telaffuz ediyorsanız bakıldığı zaman Dimensity 1200 ile geliyor. Yani şu anki Dimensity ailesinin tepe modeliyle geliyor. Hı hı. Ve bu platforma bakıldığı zaman aslında büyük oranda çok modern bir platform olduğunu görmekteyiz. Neden? Sonuçta 8 çekirdek var. Burada 3 kümeli bir konfigürasyon var. 1 artı, 3 artı ve 4. Yani bir tane en baba yüksek performans çekirdek var. Cortex-A78 ile 3000 MHz'de çalışıyor. Hı hı. 3 tane iyi performanslı çekirdek var. Yine Cortex-A78 tabanlı ama burada frekans 2600 MHz. Yani 400 MHz daha düşük hızla çalışıyor. Ve 4 tane Cortex-A55 var. Keza onlar da 2 GHz yani 2000 MHz'de çalışıyor. Cortex-A78 şu anda piyasada aktif olarak kullanılabilen en iyi aslında ikinci ARM çekirdeği gibi düşünülebilir. Çünkü A78'in üzerine bir de X1 diye bir çekirdek var. Snapdragon evet. 888'in kullandığı örneği. Dimensity platformu X1'i kullanmıyor. Keza Samsung Exynos 2100'de de var ama X1 çekirdeği watt başına düşen performans anlamında aslında arzu edilen seviyenin biraz daha dışında kaldı. X2'de muhtemelen toparlayacaklar belki ama ARM'ın da zaten yeni bir anlayış yapmış olduğu büyük bir çekirdekti o. Bu bağlamda gerçekten çok iyi bir paketi var Dimensity 1200'ün. Kirin 9000'le benzeşen bir konfigürasyona sahip olduğunu söyleyebilirim. Cortex-A8 ve A55 birlikte ilgili. Ama burada şöyle bir tuhaf bir durum var. Grafik birimine bakıldığı zaman Mali G77 var. Oysa ki
G78 var.
Evet, Cortex-A78'e var. G78'de çıkmış. Fakat MediaTek nedendir bilinmez modern işlemcinin yanına, yani mevcut jenerasyondaki iyi işlem çekirdeğin yanına bir önceki jenerasyonun grafik birimini koymuş. Bunu da 9 çekirdekli olarak koymuş. Frekansını henüz tam olarak bilmiyoruz ama bence bu platformun hani niye böyle yapıldı dediğim şeyi grafik birimi. G78'e gelebilirdi. 12 çekirdekli bir G78 ile birlikte bu platform şeker gibi olabilirmiş açıkçası.
Uçardı ya ve şey var, hani şu anda belki de şeyi merak ediyor olabilir insanlar ki acaba Snapdragon tarafında ne tarafa, hangi işlemciye denk geliyor? Şu anda elimizdeki bilgiler neticesinde söyleyebileceğim şey şu. Snapdragon 865'in hız aşırtılmış versiyonu olarak düşünebileceğimiz Snapdragon 870'in dengi bir aslında işlemci. Orada mesela Cortex A77 çekirdeği var. İşte tek çekirdek 1 artı 3 artı 4 olarak baktığımızda. O çekirdek mesela 3.2 GHz'de çalışıyor ama Cortex A78 çekirdeği A70'den %20 civarı daha güçlü. Yani en azından bize aksettirilen bilgiler neticesinde. Dolayısıyla hani kafa kafaya getirebileceğimiz işlemci Snapdragon 870 sadece işte bu G77 çözümünden ve seçiminden dolayı ortaya çıkan sıkıntı şu. GPU tarafında, yani en azından yine aksettirilen bilgiler neticesinde %20 civarı, %10 da %20 civarı arasında geride kalabiliyor Dimensity 1200. Ama bunun dışında CPU toplamı gayet dolu. Ve
CPU işlem tarafı çok iyi.
Ve hatta Cortex A5 çekirdekleri Snapdragon 870'te 1.8 GHz'de çalışıyorken burada 2 GHz'de çalışıyorlar. Yani aslında verimlilik odaklı çekirdekler de daha hızlı.
Yani dediğim gibi işlemci tarafı gerçekten çok iyi. İşte GPU tarafında G78'den yana tercihte bulunursam şeyler çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama ilginç bir durum var. Mesela MediaTek'in Dimensity platformunda rakiplerinden daha çok dile getirdiği, dillendirdiği ve yatırım yaptığı alanlardan bir tanesi mesela AI, yani yapay zeka performansı. Burada MediaTek'in kendi geliştirmiş olduğu bir NPU, yani yapay zeka hızlandırma motoru ya da nöral sinir ağ hızlandırıcısı gibi bir alt birim de var. 6 çekirdekli. O da yine 2 artı 3 artı 1 konfigürasyonda. Yani 2 tane büyük, 3 tane orta seviye, 1 tane de küçük çekirdekten oluşuyor. Bunun performansı gerçekten iyi. Dimensity serisi yapay zeka benchmarklarında, yani AI benchmarklarında, benchmark setlerinde iyi sonuçlar veriyor. Ama pek çok kullanıcı açısından tabii ki daha iyi bir GPU, daha iyi bir yapay zeka motoruna göre tercih sebebi olabilecek bir yaklaşım olurdu. Burada mesela MediaTek'in Dimensity ailesini aslında piyasadaki pek çok platformdan ayıran, aslında tabii şimdi fark yavaş yavaş kapanmaya başladı belki ama geçen sene Dimensity çıktığı zaman fark daha barizdi. Çünkü sektörde bir ilki yapıyordu Dimensity. O da şu, AV1 kodek desteği var. Biz H264'ten, H265'ten bahsediyoruz ama Dimensity ise AV1 kodekle işlenmiş olan videoları da decode edebiliyor. Yani hızlandırarak açabiliyor. AV1 bugün işte YouTube'dan tut farklı platformlara kadar yeni standart olma anlamında tercih sebebi olan ya da yaygın olarak kullanılmaya başlanan kodeklerden bir tanesi. Bunu mesela sektörde ilk yapan MediaTek platform, MediaTek Dimensity ailesi olmuştu. Onun dışında bu platform 6 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen bir platform. Sahip olduğu modem keza 5G desteği sunuyor. Yani kablosuz bağlantı tarafına gerek şebeke gerekse de diğer kablosuz bağlantı standartlarına modern teknolojilerin tamamına işte Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 standartları da zaten yine destekleniyor. Yani topyekun bakıldığı zaman işte 200 megapiksele kadar kamera desteği sunulabilen bir görüntü sinyal motoru var. Yani çok modern ve güçlü bir platform. Sadece GPU tarafı bence biraz daha iyi olabilir. Ha belki böyle bir tercihte bulunarak üreticilere çip satışında daha uygun fiyat da veriyor olabilirler. İşin biz ticari boyutunu tabii ki bilemeyiz.
Evet.
Ama ben hani Dimensity doğru bir stratejinin ürünü olarak gelişimine devam ediyor. Bence MediaTek Dimensity'de bir tane her şeyin en iyisine sahip olan bir ürünü, bir vitrin ürünü geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. X2'yi koy, yanına başka şeyler koy. İşte yeni nesil, şimdi Arm isimlendirmeyi de değiştirdi. Yeni büyük çekirdekleri kullan. En yeni GPU kullan. Çünkü MediaTek'te yeni bir vizyon var. Şimdi Nvidia ile bir işbirliği yapıyorlar. MediaTek kendi işlemcisinin yanında özellikle dizüstü bilgisayarlarda, yani ARM tabanlı dizüstü bilgisayar modellerinde istiyorlar ki MediaTek işlemciyle birlikte Nvidia ekran kartı kullanılsın. Şu anda Nvidia ile yakın bir işbirlikleri var. Başlayan bir işbirlikleri var. Hatta buna istinaden Nvidia geçtiğimiz günlerde Ray Tracing'in ARM'a geldiğini açıkladı. DLSS teknolojisinin Linux'ta çalışabilir hale geldiğini açıkladı. Zaten Linux'ta gelmesi demek Android dünyasına devşirilmesi demek olacak. Yani o burada MediaTek öyle bir vizyona sahip ki artık Apple'ın M1'ine karşı mesela diyor ki benim CPU'm, benim platformum ve Nvidia'nın grafik teknolojileriyle biz de artık notebook yapacağız mesela. Böyle bir vizyon var. Dolayısıyla bence telefonlar için burada hani direkt Snapdragon 895'i rakip olabilecek, Samsung Exynos 2200'e rakip olabilecek bir hero model, bir kahraman model, bir vitrin modelle geliştirilebilir. Tabii Dimensity 1200'ü kontrol altında tutabilmek için Poco F3 GT'de özel bir soğutma katmanı geliştirilmiş. Burada uzay ve havacılıkta kullanılan materyallerin tercih edildi. Yani ısı iletkenliği yüksek olan bir soğutma plakasının kullanıldığı ifade ediliyor. Zaten hani oyun telefonları söz konusu olduğu zaman performans akıllara geliyor. Bence soğutucu tasarımlarda hem pazarlamaya hizmet anlamında hem de doğru kullanıldığı zaman işlemcinin daha seri çalışması ve sürdürülebilir FPS'in mümkün olan en yüksek noktada kalması da önemli. Zaten F3 GT'ye bakıldığı zaman da soğutucu ayrıca bir vurgu yapılıyor.
Valla F3 GT'nin şu anda herhalde şu noktaya geldik, videonun şu noktasında en çok merak ettiğim şey de şu herhalde. Yani Türkiye'ye resmi yollarda bu telefon gelecek mi?
Biraz sorguladım. Hani benim şimdi söyleyeceğim şeyler resmi açıklama değil tabii ki. Ticari olarak her gün değişebilir. Hani söylenir ya, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diye bir kabul görmüş söz var. Ticarette de 24 saat çok uzun bir süre. Yani gün be gün firmaların stratejileri değişebilir. Yani bugün getirmiyorum denilen model yarın getirilebilir. Ondan emin değilim ama benim duyumlarıma göre Poco F3 GT'nin ya da Poco F3 GT'nin Türkiye'ye gelmeme ihtimali var. Gelmeme ihtimali var. Neden dolayı? Çünkü kardeş modelinin gelme ihtimali olmasından dolayı gelmeme ihtimali var. Neden bahsediyorum? Bu ayın sonuna doğru Poco aynı zamanda X3 GT ya da X3 Pro GT diye yeni bir modelini daha duyuracak. X3 GT diyelim biz buna. Onda da Dimensity 1200 platformu var. Yani o telefon muhtemelen Poco F3 GT'ye göre fiyat anlamında daha da rekabetçi olacak. Zaten eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Çin versiyonu Redmi Note 10 Pro'nun uluslararası versiyonu olabilir aslında X3 GT modeli. Çünkü Türkiye'deki cihazlar farklı olarak Çin'deki Redmi Note 10 Pro Dimensity 1200 platformuyla satılan bir cihaz. Ondan dolayı bu modelin gelmeme ihtimali var. Bakalım önümüzdeki günlerde zaten X3 GT ile ilgili gelişmeleri hep beraber duyar, görür ve izleriz diye tahmin ediyorum. Bu bağlamda hani gelmeyecekmiş gibi düşünebiliriz ilk etapta bu modeli, ama yine de bazı başka özelliklerinden konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Kamera kurulumuna bakıldığı zaman mesela ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde, yani F3 ile kıyaslandığı zaman Poco F3'ün 48 megapiksellik bir ana kamerası vardı. Dolayısıyla ona göre biraz daha en azından kağıt üzerindeki veriler anlamında daha güçlü görünebilir. Ultra geniş kamera anlamında zaten ikisinde 8 megapiksellik kamera var, ama mesela F3 GT'nin 2 megapiksellik makro kamerasına karşılık F3 modelinde 5 megapiksel makro kamera var. Fakat bu telefonun daha da ön plana çıktığı bir alan var. 5065 mAh'de daha büyük bir pili var ve bu pil 67 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Yani 67 watt bu seviye bir telefon için gerçekten çok iyi bir şarj hızı anlamına geliyor.
Yani %100'e 62 dakikada ulaşabildiği ile alakalı resmi bilgiler açıklanmış. En azından yine bize aksettirilen, bunları deneyip test edip görmek lazım. Ama hani özellikle F3 ile karşılaştırmak isterseniz orada mesela 33 watt'lık bir hızlı şarj var.
Onun pili de aksiyonu 4520 mAh. Evet.
Orada 4520 mAh.
Yani sadece %10'da pil farkı koy işte ona direkt, yani hani kapatarsan.
Quick Charge 3 Plus, Power Delivery 3.0 gibi standartlar destekleniyor. Ama hızlı şarjı özellikle sevenler, hatta bir takipçimiz dostumuz vardı. Ben abi telefonu şarja takıyorum, o şarj animasyonundan hoşlanıyorum diyenler için 67 wattlık hızlı şarj önem kazanabilir.
Yani şöyle düşünelim. Bugün Samsung'un, sen de kullandın mesela Galaxy S21 Ultra, Samsung'un, evet, ya da Note 20 Ultra, Samsung'un en iyi telefonları şu anda. Hı hı. Kaç watt var?
Abi kutudan 25 çıkıyor, 45 destekliyor.
Yani verdiği adaptör 25, destekledi 45. Sonra bu telefon 67 watt'a kadar çıkabiliyor. 67 watt bugün gerçekten iyi bir değer. Evet. Artık özel bazı telefonlarda, bazı amiral gemisi modellerde farklı değerlerden de bahsedebiliyoruz. Bugün 100 watt'ın üzeri kullanan telefonlar var. Şu an prototip aşamasında ticari olarak ürüne dönüşebilen. Xiaomi zaten 200 wattlık hızlı şarj sistemi üzerine çalıştığını açıklamıştı. Tabi orada teknolojinin içine düştüğü bir kısır döngü var. Şarjı hızlandırabilirsiniz ama telefonun pilin kullanım ömründen tabii ki belli bir miktar yiyorsunuz. O da göz ardı edilmemesi gereken bir sonuç. Ama toplam paket olarak bakıldığı zaman, ki şimdi hatta fiyatlara bakıyorum bir taraftan da, Poco F3 GT'nin fiyatı başlangıç modeli. Yani özellikle kampanyalı satış anlamı, yani telefon piyasaya çıkacağı ilk hafta içerisinde 6 GB RAM ve 128 GB'lik versiyon için mesela $350 olarak açıklanmış. Sonrasında $362 olacağı söyleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB model ise $376. Yani $350 çerçevesine bakıldığı zaman fiyat performans anlamında güçlü duran bir telefon olduğunu söyleyebilirim.
Fiyat iyi ama işte burada mesela bu telefon gelecek olsa mesela çarpışacağı Xiaomi'nin kendi içerisinde işte Mi 10T Pro gibi telefonlar karşısına çıkacak. 6000 TL'nin üzerine çıkarsa ki Poco F3 şu anda işte 5000-5300 TL civarında, GT'si 6000 TL'leri zorlasa bu sefer bir rakip markayla karşılaşması mümkün. iPhone'la belki de 64 GB'lık versiyonuyla alıcı kitleri değişir tabii ki. Bir Android kullanıcısı, iOS kullanıcısı fark eder ama kafa kafalara gelir mi? O onlar büyük ihtimalle önderinde bir hani getirsek mi getirmesek mi sorunlarını oluşturuyordur.
Bu telefonun ben sana söyleyeyim. Yani 5000 lirayı geçmemesi gerekiyor bir kere.
Ama F3 şu anda 5300 TL civarlarından satılıyor. GT'nin onu geçmemesi imkansız.
Ya tabii F3'ün şöyle bir avantajı var. Şimdi MediaTek Dimensity diyorum. Teknik anlamda güçlü bir platform olduğunu anlatıyorum. Yeni bir vizyonla geliştirilen bir platform olduğunu anlatıyorum ama şu an tabii MediaTek'in bulduğu karşılıkla Qualcomm Snapdragon platformunun bulduğu karşılık aynı değil, farklı. Dolayısıyla Poco F3 zaten Snapdragon 870 platformuyla da genel algı olarak bakıldığı zaman farklı bir karşılık bulabilir. Zaten ekran boyutu anlamında bakıldığı zaman ikisinde de 6.67 inç, işte ikisi de HDR10, ikisi de 120 Hz, ikisi de AMOLED.
Evet.
Burada belirleyici farklardan birisi muhtemelen platform olur. Kim kullanıcılar MediaTek platformunu kullanmak istemeyebilir. Bu arada MediaTek özellikle Dimensity platformunda destek ve katkısıyla pazar payı anlamında lider chipset üreticisi olmayı da başardı geçtiğimiz aylarda. Ciddi bir büyümeleri var. Ama tabii bu Snapdragon avantajına karşılık F3 GT'de daha büyük pil, daha hızlı şarj, daha yüksek çözünürlükte ana kamera gibi böyle eksi avantajlar da var. Oyun odaklı tasarım gibi yine ekstra yetenekleri de var. Dolayısıyla tabii piyasaya çıktığında bir görmek gerekiyor. Türkiye'ye gelip gelmemesi konusunda dediğim gibi gelmeme ihtimali daha yüksek de görünüyor ama gelirse ve 5000 lira seviyesinde kalırsa, evet, Xiaomi'nin telefonları yani benzer fiyat aralığında farklı telefon modelleri var. Yani biraz birbirlerine kırdıracaklar gibi görünüyor ama
evet.
Zaten çip krizi yaşanırken, tedarik sorunları da varken de hani Xiaomi zaten bulduğu getirebileceği her türlü telefona getirip satmak ister diye tahmin ediyorum. Bence güçlü bir telefon ama 5000 liranın üzerine çıkılmaması gerekiyor. 5000 liranın üzerine çıktığınız zaman dengeler değişmeye başlıyor. Çünkü yani 6000 lira dediğiniz zaman işte 7000 liralar seviyesinde iPhone 11 bulunabilirken orada farklı bir atmosfer oluşmaya başlıyor.
Evet.
Samsung'un teknik olarak avantajına dezavantajına onları bir tarafa bırakalım. Marka algısı olarak bakıldığı zaman hala farklı yaş gruplarından, farklı kullanıcı profillerinden topyekünde daha geniş kitlelerin farkında olduğu bir marka. Böyle bir durum da var. S21 Pen Edition gelir mi gelmez bundan emin değilim. Ama onlar hani öyle bir telefonu doğru bir fiyatla düzgün bir şekilde getirirlerse eğer orada da farklı bir rekabet durumu söz konusu olabilir. Şimdi Ağustos ayının 11'inde bir etkinlik yapacaklar. Katlanabilir telefonlar odaklı bir etkinlik olacak ama hani şapkadan bir de S21 Pen Edition çıkar mı bunu henüz bilmiyoruz. Ama uzun lafın kısası telefon paket olarak güzel bir telefon, güçlü bir telefon. Bu telefonda benzer bir zaman dilimi içerisinde arka arkaya hatta yani öncesinde de OnePlus Nord 2 diye bir telefon çıkardı. Orada da mesela yine Dimensity 1200 var. Hatta onlar Dimensity 1200 AI diyorlar ki MediaTek Dimensity platformunda isteyen üreticilerle daha sıkı çalışarak belli özellikleri özelleştirme imkanı sağlıyor. Ama genel performans tabii ki yani belki yapay zeka odaklı bazı özelleştirmeler var. Mesela OnePlus'a bakıldığı zaman da OnePlus aslında Nord 2 modeliyle tasarım olarak OnePlus 9'un tasarımını almış. Yani oyun odaklı bir tasarım yerine amiral gemisi telefonun tasarımını büyük oranda koruyarak işte MediaTek Dimensity 1200'ün 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ama OIS destekli bir kamera kullanmış. O da onlar da biraz kamerayı oynamışlar gibi görünüyor. Yani rekabet artıyor. MediaTek'in görünürlüğü artıyor. Dimensity 1200 daha fazla cihaz tarafından kullanılmaya başlandı. Belki Dimensity 1200 F3 GT ile Türkiye'de göremeyeceğiz ama belki Nord 2 ile Türkiye'de göreceğiz. Böyle bir durum da var. Dolayısıyla rekabet artıyor. Yeni cihazlar güzel. Fiyat performans anlamında iddialılar. Tabii ki hani şimdi OnePlus 350-400 dolara Note 2 satacağım diyor. Ama OnePlus doğduğu zaman bakıldığında o dönemin amiral gemisi telefonunun işlemcisine sahip olan bir cihazı o fiyata satıyordu.
Evet.
İşte Galaxy S5'in kullandığı 801AC işlemci mesela onlar da yarı fiyatında 300-350 dolar bandına satıyorlardı. Hani o dönemin OnePlus ile bu dönemi kıyasladığımız zaman gönül ister ki 350 dolarlık Note 2'de de Snapdragon 888 olsun.
Yok, bu kafalar çok ama değişti o tarafta.
Kafalar değişiyor, markalar değişiyor, maliyetler değişiyor. Hani bakıldığında işte 5G destekli entegre yeni yeteneklere sahip olan chipsetlerin, platformların maliyetleri de yükselmeye başladı. Üretim maliyetleri yükselmeye başladı. Çip krizi varken tedarik, sevkiyat, lojistik maliyetleri de yükselmeye başladı. Ama tabii ki bunların hiçbirisi markalarında değiştiği, ben daha pahalı telefon satacağım kimliğine girmeye başladığı gerçeğini de gölgelemiyor. Böyle bir gerçek de var. Markalarda böyle bir strateji giriyor. Zaten OnePlus'ı daha önce detaylıca konuşmuştuk. Belki uzun uzun tekrar konuşmaya gerek yok. Kanalda videosu bulunabilir. Ama en azından fiyat performans telefonlarında, oyun telefonları segmentinde de bence arka arkaya gelen modeller iddialı ve rekabetçi görünüyor. Bunları görmek, kullanmak, denemek de isteriz tabii ki. Türkiye'ye evet. Gelirlerse eğer bir şekilde bulunmaya, tedarik etmeye ve incelemesini yapmaya ayrıca çaba ve özen göstereceğiz. O vakte kadar şimdilik söyleyebileceklerimiz herhalde bu kadar.
Vallahi benden de bu kadar.
O zaman bu bölümünde yavaş yavaş artık sonuna gelmiş olduk. Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Adreslerimiz zaten şu an alta gelmiş oldu. Bunun dışında eğer bu videoyu Donanım Haberi YouTube kanalında izliyorsanız ve henüz abone değilseniz abone olmayı da değerlendirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar sen devam et.
Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki mobility bölümünde.
Hoşçakalın.